Yani şeydi, söyledim. Yani
evlenebilmesi için olanaklı olması lazım aynı zamanda. En azından devirde
var. Olanaklı olması, eğer olanak sadece kendi başına düşünürsek, olanaklı olmak bir yerde şey, elimsel olmamak demek. Çünkü bir şey olanaklıdır dediğin zaman, yalnızca olanak varsa o zaman o öyle kalmış demektir.
Yalnız olanak, kitapta der ki şurada olanak karşıt olana, karşıt olanın da olanaklı olduğunu inler diyor.
Tam doğru.
Evet. Olanak dediğimiz zaman karşıt olana, olanın da olanaklı olduğunu inler diyor.
Olanaklı olmayanın da olanaklı olduğunu.
Yani. Evet. Buna göre bağıntılayan zemindir diyor. Devam ediyor. Tamam. Kitaptan aktarıyor.
Evet. Olanlar.
Öyle ki A eşittir A olduğu için ayrıca
eksi A eşittir eksi A. O yine aynı şey. Orada da özdeşlik var.
Yani. Şey, evet. Olanaklı A'da olanaklı eksi A değil de kapsanır diyor. Yani olanaklı dediğin zaman olanaksızı da kapsanır.
Kapsan diyalektik olduğu için ama biz olanağı ya da özdeşlik diyalektik şimdi özdeşliği ayrımla birlik içinde düşünebiliriz ya da özdeşliği özdeşlik olarak düşünebiliriz. Bu ikisini yani buradaki ayrım anlam ona dayanıyor. Eğer özdeşliği özdeşlik olarak düşünürsek, yani karşıtından ayrı olarak düşünürsek, yani bir şey eşittir bir şey ya da A eşittir A ya da eksi A eşittir eksi A şeklinde düşünürsek, o olanak noktasında durup kalmayı düşünmek demektir. Yani olanak, özdeşlikle olanağın ilgisi o. Olanağın ilimsele geçmesi, olanağın kendinde aynı zamanda karşıtı olmasını gerektiriyor. Ya da o yüzden o gizilden ilimsele geçmek için gizilin kendisinin ilimsel olması gerekiyor. Burada bir nokta var. Bir karşıt ancak onun bir şey bir şey bir şeyden ancak onda kapsanıyorsa çıkarsanıyordu değil mi? Kuralımız buydu. Yani bir tavşan şapkadan çıkıyorsa potansiyel olarak orada bulunuyor olması görünmüyor ama potansiyel olarak burada da böyle eğer şey çıkıyorsa edimsel olan gizil olandan çıkıyorsa gizil olanın kendinde edimsel olması gerekir ya da gizil olanın kendinde edimseli kapsıyor olması gerekir. Olursun yani bu şey gibi değil. Bu kapağın kalemi kapsaması gibi değil. Mantıksal kapsama. Mantıksal kapsama birlik diyorduk. Yani bir kavramın içi var da öteki kavramın içinde duruyor şeklinde tasarım yapmamızın çok büyük bir yararı yok. Gizlilik edimseli nasıl kapsıyor? Kendisi onu da bir olarak kapsıyor diyebiliriz. Yani kavramlar şey gibi durmuyorlar. Yan yana, uç uça.
Ama şöyle de diyebilir miyiz Aziz o zaman?
Birlikti kavram ilişkisi.
Gizlilik edimseli kapsadığı gibi edimsel olmayanı da kapsıyor.
Edimsel olmayan ne?
Gizlilik.
Donukluk.
Kendisi.
O da yine
kendisi.
Gizilliğin içinde. Özdeşlik. Yani gizillik kendi içinde zaten edimsel olanı kapsadığı gibi edimsel olmayanı da kapsıyor.
İşte o olanak oluyor zaten. Edimsel zaten olmayan olanak oluyor zaten. Evet. Potansiyel olan zaten
evet.
O.
Olanak.
Ve işte burada buna göre bir şeyi de bağıntılayan zemindir diyor. Yani anladığım kadarıyla zemini de zorunlu kılıyor.
Zemini biz o özdeşliğin ve ayrımın bağıntısı olarak anlıyoruz. Yani zemin evet. Zaten şey...
Bir platform gibi düşünmüyoruz yani zemini. düzlen bir platform gibi düşünmüyoruz zemini.
Platform gibi düşünürsen tasarımsal olarak zemini düşünmüş oluyorsun. Zemin, yani zemin bir bakıma o demek. Ama zemin, yani zemin, bu zemin bir şeyin desteği oluyor. Zemin o şeyin üreticisi değil, oluşturucusu değil. Ve zemini, bir şey zeminden ortaya çıkabiliyor. Ama zeminden üremiyor. Yani zeminin mantığı biraz
yani
farklıydı.
Tam mantıklı zemin değil yani.
Nedensellikten farklıydı zemin. Nedensellik üretkendi, etkiyi üretiyor diyordu Hegel. Ama zemin ne etkindi ne de üretkendi. Zemin yine de şey, bir oluş kategorisi gibi. Yani özdeşliğin ve ayrımın birliği. Mantıksal olarak biz onu yapabilecek miyiz? O biraz şey.
Sadece özdeşlik ve ayrımın birliği desek olmuyor mu?
Yetiyor. Sadece özdeşlik ve ayrımın birliği. Çünkü özdeşlik ve ayrımın birliği bir şey bir tür oluş gibi ortaya varoluş çıkıyordu oradan. Yani o, onu düşünmek biraz zor geliyordu. İsterseniz bir daha onu deneyelim. Ve olanak, özdeşlik olanakla çöküşüyor. Dolayısıyla Hegel şey diyor, özdeş olan her şey olanaklıdır ve her şey özdeş olduğuna göre her şey olanaklıdır. Yani şey olarak, teorik olarak kendi örnek veriyordu orada küçük mantıkta. Türk Sultanı Papa olabilir diyor. Çünkü Türk Sultanı bir insandır, Papa da bir insandır. Türk Sultanı inanç değiştirebilir, değiştirebilir. Vatikan'daki konsey Türk Sultanını şey yapabilir, aday olarak gösterebilir ve teorik olarak olanaklı. Yani olanaksız bir şey, nothing is impossible.
Zaten edimsellik burada 142. Yani, paragrafın başlangıcında bu cümleyle başlıyor. Edimsellik öz ve varoluşun ya da iç ve dışın dolaysız olmuş birliğidir diyor. İlk cümle bu.
Dolaysız olmuş galiba orada şey.
Yani öz ve varoluş, öz ve varoluşun birliği ya da dış ve için birliği şeklinde başlıyor. Evet. Edimsellik bunları kapsıyor.
Tamam. Kaçı paragrafı?
142 ama küçük.
Dan edimsellik.
Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Daha bir şey. Gizlilik edimselliği kapsar. Yani ona, daha doğrusu gizlilik içinde edimsellik bir olanaktır, değil mi?
Gizlilik kendisi bir olanaktır. Edimsellik olanağın ortadan kaldırılması. Edimsellik ortadan kaldırılmış olanaktır diyebiliriz.
Ortadan kaldırılmış olanaktır. Peki gizlilik ve edimsellik arasında bir ilişki kurulmuştu.
Evet.
Çünkü şey demiştim, daha önceki derslerde şey dedik, hani bu dinamisle enerji arasında evet. Bir şey var. Mesela bir şey dinamis olarak ömür boyunca kalabilir bir potansiyel, değil mi? Enerjiye dönüşebilir de dönüşmeyebilir de yani. Değil mi?
Tabii.
O zaman yani gizlilikle edimsellik arasındaki bağ, dinamisle enerji arasında da aynısı bağ değil mi?
Aynısı. Mantıksal bağ.
O zaman bir şey, yani bir ömür boyu ya da sonsuza kadar gizil kalabilir. Yani edimsel içinde olanaklıdır ama olmak zorunda değildir.
Değildir.
Değil mi? Yani, aynı şekilde.
Gökyüzüne bir roketle bir tohum gönderirsen şeye doğru, boşluğa doğru, evet ve hiçbir gezegen onu çekmiyorsa, hiçbir güneş çekmiyorsa o gittiği süre boyunca şey, olanak olarak kalır. Tohum uzayda, vakumda herhalde şey olmaz, çürümez, yok olmaz. Muhtemelen kimyasal yapısını koruyarak milyonlarca yıl, belki milyarlarca yıl kalabilir. Orada olanak var. Yani çünkü o bir gezegene düştüğü zaman, su da geldiği zaman, güneş de geldiği zaman muhtemelen ilk anda hiç gübre falan ya da başka kimyasal destek istemeyecek. Suyla ve ışıkla filizlenecek. Kendi besinine, kendi yani kendi iç besinine.
Olanak tarifi tam olarak bu galiba.
Olanak bu. Yani olanak edimselleşmeyi
gerektirmiyor değil mi?
Mantıksal olarak bir. Ama realiteye baktığımız zaman o tohum olanak durumunu sürdürüyor sürekli olarak ve realitede zaman var, mantıkta zaman yok. Buna dikkat edelim. Mantığı düşünürken zaman düşünmüyoruz. Oradaki olanak 1 milyar yıl mı sürer yoksa 1 saniye mi? Zamansız, şimşek hızıyla, kıpırsal olarak.
Şimdi bu nesnel diye bir örnek verdik. Mesela şey de olabilir, diyelim bir işte Picasso başka şartlarda yetişmiş bir çocuk olsaydı, başka işte Madrid'de Barcelona'ya gitmeseydi, şu hocalardan dersem şu zaman bu olmazdı.
Olmazdı. Yani bırak diye bir arkadaşı var. Onu şey yapıyor, döndürüyor. Evet. Onunla karşılaşmasaydı evet. Muhtemelen belki de şey, vasat bir ressam olarak geçmiş.
Ya da hiçbir şey yok. Ya da hiç, yani ressam da olmayarak hiçbir şey yani. Sıradan bir mesela simitçi olarak hayatını
simitçi olarak.
Ya da, evet, demek yani bu insan için de söylenebilir, bir nesne için de söylenebilir, bir olay için de söylenebilir, değil mi?
Evet.
Bir nesne.
Peki bunun tersi de söylenemez mi? Yani ne olursa olsun o şeyle de karşılaşsa gene de
Picasso olmayı sürdürecekti. Her koşulda o kendisini edimselleştirecekti denemez mi?
Burada bir açıklaması var Ege'nin.
Denemeye de bilir yani. Denebilir.
İşte olanaklık zaten o ikisini birden kapsıyor. İkisini birden içeriyor. Olanaklık denilen şey böyle bir şey. Evet. Hem olumlusunu hem olumsuzunu içerisinde.
Olması kadar olmaması da.
Evet, olması kadar olmaması. Ama ben bunun karşılığının ne olduğunu şimdi anlamadım Aziz Bey'in anlattığından. Yani olanağın karşıtı ne? Çünkü ikisini birden içinde kapsıyor. İkisini birden içinde kapsayan...
Olanağın karşıtı edimsellik dedik. Yani normal olarak olanak denen şeyin karşıtı. Olanağın ortadan kalkmasının...
Ama bir özdeşliği olan... de kendi içerisinde evet. kapsıyor.
Özdeşlik kendi zaten.
Kendisi. Ama bunun işte, olumsuzlaması da var.
Olanaksızlık.
Olanaksızlık.
Var.
Evet. Karşıtı edimsellik.
Karşı, evet. Yani olanaksızlık dediği şey edimsellik.
Olanaksızlık denilen şey edimsellik. Evet, o.
Olanak ortadan
olanak özdeşlik edimsel. Yani.
Bu olanak ortadan kalkarsa, mesela tohum eşittir tohum. Uzayda gidiyor. Tohum eşittir tohum. Orada özdeşlik var. Evet. Olanak da var. Yani bitki olanağı var. Tohum bir olanak. Neyin olanağı? Çiçek olanağı. Bitkinin olanağı. Tohum bitkiye dönüştüğü zaman tohum olarak ortadan kalkıyor. Olanak ortadan kalkıyor. Yani artık olanak değil, edimsel. Edimsel, yani bir şeyi ortadan kaldırıyorsa o iki şey arasındaki ilişki karşıtlık ilişkisidir.
Yani zaten değil temelde mi? Anlamamız gereken bu.
Evet,
bir şeyi ortadan kaldırıyor.
Geçen hafta ya da bir yerdeki ne şey oldu, sen sordun. Karşıtlık, olumsuzlama nedir ya da hatırlıyor musunuz? Olumsuzlama nedir konusu? Burada mı oldu yoksa şeyde mi?
Yok, burada oldu.
Burada da oldu. Yani çok kez oldu.
Olumsuzlama nedir? Burada geçti. Ama
olumsuzlama, karşılık ilişkisi olumsuzlama ilişkisidir. Bunu...
Levent
sordu.
Levent
sormadı. Levent sordu. Nerede sordu?
Yani burada sordu gibi. Ben öyle hatırlıyorum.
Olumsuzlama, evet. Yani bu çok güzel bir nokta. Çünkü olanağın karşılığı ne? Olanaksız mı? Olanaksız da olanağın olumsuzlanması. Evet,
kendi karşıtı.
Evet. Ve orada şey var, olanaksız olan, Hegel olanaksız olanı çelişkiye bağlıyor. Yani bir şey çelişkiliyse olanaksızdır. Yani hem bitki olan hem olmayan bir şey olamaz. Bu bir çelişki. Bir şeye hem bitkidir hem değildir dersen çelişki... Şeyin mesela yine Zenon'un paradoksundaki durum da aynı. Bir şey bir yerde ya olur ya olmaz. Bir şey hem bir yerde hem değilse o bir çelişkidir ve devim bir şeyin hem bir yerde olması hem de olmamasını kapsıyordu. Öyleyse devim yoktu.
Ama tohum için aynı şeyi söyleyemeyiz değil mi?
Diyebiliriz. Tohum şeydir, bitkidir ve aynı zamanda da kendisidir. Yani mesela elma ağacıdır ve elma tohumudur. Dolayısıyla ama bu tohum, çelişkidir.
Ahmet Bey aynı zamanda dün ben şunu okudum. Ahmet Bey. Gerçi bununla alakalı değil bu ama mesela şey diyor, doğada kavram basamağında karşılık düşen alan örgensel yaşamdır. Böylece örneğin bitki tohumundan gelişir. Tohum daha şimdiden bütün bir bitkiyi kendi içinde kapsar ama düşünsel bir kipte ve bu yüzden bitkinin gelişimi sanki değişik bölümler, kök, gövde, yapraklar, tohumda mini minicik de olsalar olgusal olarak bulunuyormuş gibi anlamamak gerekir.
Kaçıncı paragraf?
Bu 161 kavramı açıklıyor ama bu evet. Anlamamak gerekir. Bu görüş o kutu içinde kutu ön savıdır ki eksikliği ilkin saf düşünsel bir kipte bulunanı şimdiden var olan bir şey olarak görmekte yatar. Yani o aslında olabilir de olmayabilir de. Öte yanda bu ön savda doğru olan şey kavramın kendi sürecinde kendi kendisine kalıyor. Bu kavramla alakalı olduğu için yani bu ille de benim anladığım kadarıyla bitki olmayacak tohum.
İşte ben de onu söylüyorum. Yani tohum için aynı şeyi söyleyemeyiz
İçinde
derken
kapsıyor.
Bunu kastediyorum.
Söyleyebiliriz de söyleyemeyebiliriz de şüphesiz. Bu tamamen bizim düşüncemizle ilgili bir şey.
Yani tohum da neticede bitki olmayabilir.
Evet, tabii tohuma kaçmak.
Olmaz.
Bitki olma olanağını taşımakla beraber
evet.
Eğer uygun bir zemine düşmezse bitki olmayabilir. Ama olarak olarak oradadır.
Ama evet.
Sonsuza kadar.
O real durum.
Evet, real.
Sonsuza
ama düşüncedeki, şimdi real o bir durum. Örnek, yani bu bir örnek. Ama o örnekte bizim düşüncemizle yapılıyor. Örneklemeyi bizim düşüncemiz yapıyor. Dolayısıyla olanak ve edimsellik olayını yapan bizim düşüncemizin devimi. Eğer bizim düşüncemiz tohum ve bitki arasında gidip geliyorsa, tohumu düşünürsek, Tohum eşittir tohum dediğimiz anda bile aslında onu edimselleştiriyoruz. Çünkü tamamen yapılan şey bizim düşüncemizle verdiğimiz bir bir durum.
Şimdi tohum eğer bitki olmuyorsa orada bir olumsallık durumu var. Yani olumsallık şeyde olabilen ya da olmayabilen.
Evet.
Şöyle ya da böyle olabilen.
Evet.
Eğer bir tohumun bitki olup olmaması konusu şeyse, olumsalsa o zaman orada edimsellik ve olanak arasındaki bağlantı kırılıyor. Çünkü potansiyelin edimsele geçmesi mantıksal olarak zorunlu diyoruz.
İşte Aziz zaten şurada şu cümleye gelmek istiyorum. Yani demin de değindik orada. Buna göre bağıntılayan zemindir diyor. Olanak, karşıt olanan da olanaklı olduğunu imler, yani burada tohumdan hareket edersek olanak bunun bitki olmasıdır. Evet. Ama karşıt olanın da olanaklı olduğunu imlerse yani bitki olmayabilir. Ama bunu bağıntılayan nedir? Bunu bağıntılayan zemindir.
Olanak.
Yani burada yine realiteye dönersek tohumun da bitki olabilmesi için uygun zemine düşmesi lazım.
Evet.
Yani uygun ısı, uygun zemin, uygun nem filan gibi bitki oluşturacak uygun zemine düşmesi lazımdır anlıyorum ben. Tabii bu biraz tasarımsal bir şey oluyor ama burada söylediği de doğru, yine zemin yani, zemin sözünü kullanıyor.
Evet. Yani. Zeminin anlamı o. Yani evet. Zemin şey değil, neden değil.
Değil.
Çünkü
değil.
Neden olursa etki zorunlu olarak.
Hayır,
değil, ama değil. Zemin varsa bir şey zorunlu olarak olur diyemeyeceğiz. Hegel şey diyor. Koşullar tamamlandığı zaman gizil olan şeye geçer, evrenselliğe
evet.
geçer.
Evet. İşte sanki zemin
koşullarının tamamlanması gibi evet, bir şey. Evet, çünkü evet. su bir zemin ama toprak da zemin, ışık da zemin evet, vesaire. Bütün evet. bunlar varsa bitki, tohum bitkiye geçer ya da olanak edimselliğe geçer. Ya yani zemin kendi başına şey bir kategori değil. Nedenle eşit olan bir kategori değil. Buradaki karşılık konusu şeydi. Yani zeminin potansiyelin karşıtı edimsel. Potansiyelin karşıtı şey değil. Olanaksızlık yani olanağa karşıtı olanaksızlık değil. Olanağa karşıtı edimselleşme.
O zaman olumsallığın karşıtı da zorunluluk.
Şimdi o zorunluluk yine zor bir konu. Zorunluk acaba Türkçe'de etimoloji olarak etimolojisine bakarsak zor sözcüğünün orada bir şey var mı, rolü var mı?
Yani, zorlamalı gibi olabilir.
Çünkü zorunluluk ilk kez burada karşımıza çıkıyor ve aslına bakarsak zorunluluk mantık biliminin en başından başlayarak var. Çünkü varlığın yoklukla bağlantısı zorunlu bir bağlantı. Ve oradaki oluş kategorisinin onların
ama
keyfi bir birlikleri değil, zorunlu bir
mecburiyetle eş anlamlı bir
etimolojik yaklaşım
zorlamakla
ayırmamız
zorlamakla ilgili.
Zorlamakla ilgili.
Yani ve zorlayıcı etmen ise töz. Ya da güç faktörü. Yani güç ve zor arasında bir eşitlik yok. Güç ve zor ayrı şeyler, kavramlar.
Yani
efendim
evet,
töz substance. Hegel neden kategorisine ele alınması nedeni ele almak için tözü bekliyor. Yani töz geldikten sonra, hatta töz ve ilnek ilişkisinden sonra...
Bundan önce hiç bahsetmiyor.
Yok. Yani
tözden sonra...
Şimdi ona düşünün, dikkate alırsak...
Olanaksızlık niye değil?
Ne?
Olanaklının karşıtı. Hı-hı. Daha doğrusu aslında olanaklı değil, doğrusu. Olanağın karşıtı.
Olanağın karşıtı
olanak olmayan yani.
Tabii yani mi? Onun için ben bir daha o yüzden durdum. Yani niye edimsel karşıtı niye edimsel de olanaksız değil?
Ortadan kaldırdı diye.
Evet, onu açalım biraz.
Açalım tabii.
O dedi yani Lefkin'in sorusuna
çünkü ben de takılıyorum. Olumlu ve yani olanak ve olanaksız, olanaklı ve olanaksız arasındaki ilişki şey, olumlu ve olumsuz arasındaki ilişki gibi. Pozitif ve negatif arasındaki ilişki gibi.
Evet.
Yani onlar da karşı, o da karşıtlık.
O da
karşıtlık. Şimdi şey var. Şunu düşünelim o zaman. Olanaksız anlatımı.
Yani ister istemez düşünce o hani kendi gerçek anlamıyla değil de alıştığımız olanakla çakışıyor. Onun için çıkaramıyoruz evet. büyük ihtimalle.
Şimdi Hegel bu tarzda ele almıyor bu konuyu. Görmedim yani iki kitapta da. Böyle bir noktayı ele almıyor ama şunu düşünebiliriz. Olanaklı özdeşlikle çakışırken olanaksız çelişkiyle çakışıyor. Ona bir bakın. Bir şey çelişkiliyse olanaksızdır.
Niye?
Çünkü çelişkili bir şey olamaz.
Çelişki derken deminki örneklerden
yani, bahsediyorsunuz. Yani evet, devim örneğin dedik ya, Zenon'un bütün şeyi, ustalığı, çeliği, her şeyi aslında bütün argümanları şeye dayanıyor.
O zaman o çelişkili da olamaz.
Var olamaz. Çünkü devim çelişkilidir diyor, öyleyse olamaz. Bir çelişkilidir, pardon çok çelişkilidir, biri kurtarmaya çalışıyorlar. Çok çelişkilidir, o zaman çok olamaz, dolayısıyla bir vardır. Bir. Yani Zenon'un bütün... şimdi orada Kant'ta da aynı şey var, endişe var. Bir şey çelişkiliyse o şey olamaz. Ve bilgi, insan bilgisi çelişkiye, antinomiye düştüğü zaman, çatışkıya düştüğü zaman orada yine bir olanaksızlık durumu var ve çatışkılar durumunda Kant'ın yaptığı şey neydi? İnsan bilgisini şey yapmak, sınır, yani güçsüz görmek ve o bilgi bu çelişkiye düşer deyip
Lütfen'i kaybederken
evet, yani Kant, örneğin Kant şey yapıyor, açık olarak şunu söyleyebiliriz. Çatışkı durumunda ya da antinomi durumunda çelişkiyi şeye yüklüyor, özneye yüklüyor, insan düşüncesine yüklüyor. Us çatışkıya düşer. Öyleyse us yetersizdir ya da beceriksizdir, yani güçsüzdür falan. Kendinde şeyin ya da realiteye bir çatışkı yüklemiyor. Şimdi problem şu, yalınlaştığım tekrar başa dönelim. Çelişkili olan olanaksızdır. Normal bu anlak düşüneceğiz. Evet. Yani bunu Hegel, bu örneği kendi Hegel de veriyor ve bunu anlayabiliriz. Çelişkinin olanaksız olmasını nerede veriyor? Bu kaçın sarfı da?
Yok, fark etmez yani siz
çelişkinin. Evet, görsek iyi olur yani.
Muhakkak biz hafızanızda da çok
çelişkinin. Şimdi sayfa, paragraf 143, küçük mantık, paragraf 143'ün Anmerkung dediğimiz o girinti. Ortalarında bir yerde. Olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında yalın kendi ile özdeşlik biçimi olduğu için. Şurası şey. Ya önemli. Bakın ona bence onu şey yapın. Sayfa 235.
Paragraf 143.
Paragraf 143. Olanak ilkin ortalarda gördün mü? Olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında yalın kendiyle özdeşlik biçimi olduğu için bunun için kural yalnızca bir şeyin kendi içinde kendisiyle çelişmemesidir. Olanaklı olmak için kendiyle çelişmemek gerekir. Ve böylece her şey olanaklıdır. Çünkü her şey çünkü soyutlama yoluyla her içeriğe bu özdeşlik biçimi verilebilir. Bu anlaşılır bir şey. Ama her şey o denli de olanaksızdır. Çünkü her içerikte bu somut bir şey olduğu için belirli karşıtlık olarak ve böylece çelişki olarak anlaşılabilir. Şimdi buradaki belki de zor gelen ya da karışık gelen anlatımın özeti şu. Bir şey kendiyle bir şey olarak alırsanız o bir olanaktır. Bir şey olanaklıdır çünkü bir şey bir şeydir. Yani bir şey olanaksızdır diyemezsin çünkü bir şey bir şeydir. Orada bir çelişki yok. Bir şey ise olanaklıdır.
Tamam.
Yani tohumsa olanaklıdır. Ama tohum bitkidir dersen o şey, çelişki bildirmiş oluyorsun. Öyle bir şey olamaz.
Hem bitki hem tohum olması imkansız.
Evet. Bir şey hem kendisi, yani hem bir şey hem de başkası olamaz. Bu anlak mantığı.
Bu da özdeşlik değil mi?
Bu bir şey hem kendisi hem başkası olursa çelişki olacak.
Hegel'in bahsettiği özdeşlik bu işte. Kendi olması, kendisi olması.
Tabii. Bir o şey, paragrafta. Evet. Bir şey işte, bir şeyse o zaman problem yok orada. A işte, A ise tamam, güzel.
Tohum eşittir, tohumda A eşittir.
Tohum var.
Tohum var. Şey yok, tamam.
Şimdi anlak buna...
Tohum eşittir, bitkide tohumla bitki arasında bir olanak ilişkisi var.
Olanak edimsellik ilişkisi var.
Edimsellik, özdeşlik yok. Çelişki var. Çelişki var.
Evet.
Tamam.
Bunu diyorum. Şimdi burada problem var mı? Aslında mantıksal, yani diyalektik düşünen biri için hiç öyle bir problem yok. Ama analitik düşünce için burası
çok
şey.
Çok var.
Bitti. Analitik düşünce. Çünkü analitik düşünce tohum eşittir tohum diyor. bitki eşittir bitkidir. Analitik düşünce bitkinin tohumdan geldiğini bilmiyor mu? Biliyor tabii. İnsan olarak biliyor. Sağduyu, anlak olarak, normal bilinç olarak biliyor. Ama analitik düşünce olduğu için analiz yapmak zorunda ve tohumu ve bitkiyi ayırmak zorunda. Eğer bir analitik düşünür, örneğin Wittgenstein ya da David Hume çıkıp tohum bitkidir derse, tohum çiçektir ya da tohum meşedir derse deli misin dememiz gerekiyor ona. Sen kendini çiğniyorsun böyle demekle. Yani onun özdeşlik ilkesine bağlı kalması, analizi bozmaması, hele hele kurgu düşünceye hiç gitmemesi gerekir. Analitik düşünce diyalektiğin tersi. Yani ve Hegel bu çok açık olan şeyi burada o nedenle söylüyor. Çünkü onun gününde de şeyler var. Öyle analitik düşünürler var. Örneğin Jacobi burada bir yerde ondan söz ediyor. Diyalektik şey. Onu şey yapmayalım. Yani revize etmememiz gerekiyor. Analitik düşünceyi bizim revize etmememiz gerekiyor. Analitik düşünürler kendileri revize edebilirler. Çünkü şey değiller. Onlar düşüncede yetkin değiller. Yani düşüncenin kavramsal doğasını izlemeye, kendilerine o uslamlamalara bırakma şeyleri yok. Yetenekleri asla yok. Yani bu çelişkiyi onlar reddetmek zorundalar. Ve o zaman da edimselliğe geçişi reddetmek zorunda kalacaklar. Değişimi reddedecekler.
Ama burada çelişmemesi gereken diyen şey kendisi Hegel burada çelişmemeli.
Hegel onların şeyini söylüyor.
Yani yaklaşık.
Hegel'in söylemesi gereken şu, bir şey kendisidir ve kendi karşısındadır. Yani kendisidir ve başkasıdır.
Demin okuttuğu şeyde olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında yalın kendiyle özdeşlik biçimi olduğu için bunun için kural yalnızca bir şeyin kendi içinde kendisiyle çelişmemesidir.
O kural anlak kuralı.
Kural.
O kural anlak kuralı.
Böylece olanaktan
bahsediyor. Böylece her şey olanaklıdır.
Tabii.
Orada olanağı anlatıyor.
Çünkü soyutlama yoluyla her içeriğe bu özdeşlik biçimi verilebilir.
Soyutlama yoluyla her içeriğe özdeşlik biçimi verilebilir. Yani eşya eşyadır, pasta pastadır, bitki bitkidir, hava havadır. Ve bunu söylüyor. O zaman hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey oluş sürecine girmez. Her şey olduğu gibi kalır ve zaman donar. Varoluş donar kalır. Yani öyle bir özdeşlik. Gerçekten bir an tutarsa, özdeşlik ilkesi egemen olursa tamam. O moment içinde kalmamız gerekiyor. Zaman bile durur. Çünkü zaman da şey, çelişki. Zaman şimdinin olması ve olmaması demek. Bu çelişki. Bir daha şey yapalım, dönelim mi o yani istersen? Dönelim ya, hızlı geçtiysek.
Baştan okuyalım istersen.
Al baştan, bu tamam. Yani bunu sabah kadar bir şey çünkü aşırı çözmemiz iyi olur.
Burası önemli bir nokta. Şöyle diyor, hiç kuşkusuz olanak belirlenimiydi ki Kant onu ve onunla birlikte edimsellik ve zorunluluk kategorilerini kiplikler olarak görmeye götürdü. Yani Kant bu şekilde kiplik olarak görmeye götürmüş.
Tabii geriden aldım.
Çünkü, baştan aldım.
Tamam.
Çünkü bu belirlenimler nesne olarak kavramı en küçük bir biçimde arttırmaz. Ama tersine yalnızca bilgi yetisiyle ilişkiyi anlatırlar. Demiş.
Tamam. Bu Kant'ın...
Yıldız koymuş oraya ama... Gerçekte...
Halusin eleştirisi B226'da.
Yıldız onun için. Evet. Gerçekte olanak boş, kendi içine yansıma soyutlamasıdır.
Kendi içine yansıma ne demek? Yavaş gidelim.
Olur.
Kendi içine yansıma.
Gerçekte olanak boş, kendi içine yansıma soyutlamasıdır ki açıyor. Daha önce iç denmiş olan şeydir.
Şurası, evet. Bunu şey yapalım, çözelim. Olanak kendi içine, boş kendi içine yansıma
soyutlamasıdır ki daha önce iç denmiş olan şeydir ama şimdi ortadan kaldırılmış, yalnızca varsayılmış, dışsal iç olarak belirlenir ve böylece hiç kuşkusuz o denli de yalın bir kiplik olarak, yetersiz bir soyutlama olarak ve daha somut olarak alındığında yalnızca öznel düşünceye ait olarak varsayılır.
Kant için söylüyor.
Kant için söylüyor. Evet. Kiplik evet. Düşünceyle ilgili.
Dışsal bir şey ve boş bir şey olarak. Evet.
Kant'ın kiplik dediğini açmaya çalışıyor.
Tamam. Kant için. Onu bir tarafa bırakalım. Kant'ın şeyini. Kant'a nasıl... Yani buradaki şey söylüyoruz. Olanak boş, kendi içine yansıma söylüyor Thomas Sowell.
Yani potansiyel evet. Olarak yani kendinde bunu taşıması.
Hayır boş diyor ama boş.
Evet.
Ve de soyutlama diyor.
Evet. Yani kendi içine yansıma.
Yani. Ve yani yoktur diyor sonunda.
Yoktur.
Var evet. Sayılır dediği için yoktur diyor.
Doğru. Yani olanak olur. Böyle bir olanak öyle bir şey olamaz. Boş kendi içine yansıma soyutlaması diye bir şey. Soyutlama olmayandır. Yani soyutlama beynin ürettiği, bilincin ürettiği bir şey.
Evet, somut değil.
Değil. Dolayısıyla yok.
Zorlamayı peki buradan alabilir miyiz? Yani zorlama burada mı? Hani biraz önce zorunluluk.
Zorunlu tözde gelecek.
Devam edin istersen zorunluluk da var şimdi.
Tözde.
Devamında.
Evet.
Okuyalım mı?
Okuyalım. Ya töz biraz ileride var. Tabii ki burada burayla bağlı ama şeyi açtık mı? Kendi içine yansıma soyutlaması. Kendi içine yansıma burada neyi gösteriyor?
Kendinden başkasının olmadığını.
Bir şey kendine yansırsa ne demek bu?
Bu soyut özdeşlikle aynı şey.
Aynı şey ya. Aiştira demek.
Kendinden başka bir şey yok demek.
İlişkilemiyor, yansıma diyor. Çünkü.
Kendine yansıma. Yani kendiyle ilişki kurma.
Kendini görmesi demek.
Kendine nesne... Şimdi bilinç kendini nesne alabiliyor muydu?
Evet.
Evet. Kendini nesne alabilen tek şey oydu, bilinç. Evet. Yani bilinç kendine, egoyu nesne olarak alabilir ya da bilinç kendinin bilinci olur.
Ama olanağın kendini nesne alması soyutlamadan başka bir şey değil.
Olanağın kendini nesne almasından çok ben eşittir ben ilişkisi var orada. O bir olanak, yani ego eşittir ego dersek orada boş kendi içine yansıma soyutlamasını yapmış oluyoruz. O erimsellik değil ve olanak yani ya da bir şey eşittir bir şey. Bir şey kendi içine bir şey eşittir bir şey demek ya da bir şey kendine özdeştir demek. Hegel'in anlatımıyla aynı zamanda o şey kendi içine yansır demektir. Yani her şey kendi içine yansıtılabilir. Onun anlamı şu, her şey soyut olarak alınabilir. Kendiyle ilişkisiz olarak düşünülebilir.
Her şeyi kendi görüyor.
Şimdi her şey kendisidir, güzel ama diyalektik düşünce her şeyin aynı zamanda başkası olduğunu ekliyor buna. Bunu kavrayabilsek gerçekten diyalektiğin ruhunu yakalamış olacağız. Neden burada her şey aynı zamanda da başkasıdır?
Tabii ilerlemenin başka bir yolu yok.
Hayır ama bunu bir gereksinimden dolayı oraya ekleyemeyiz. Yani bir şeyin başkasıyla bağını ya da başkasıyla birliğini yani kendiyle çeliştiğini mantıksal olarak göstermemiz gerekiyor. Bunu
uslamlamayla çıkarsamamız lazım.
Olanakla evet. Olanaklı arasındaki nasıl bir bağ? Yani olanak ayrı, olanaklı ayrı bir şey.
Yüklemleme yapıyoruz. O lı takısı o bir yüklemleme. Yani şimdi şeye dönelim.
Ama hani şimdi olanak ve hani inseyle açıklarken
evet. Bir dakika, özdeşliğe dönelim.
Yani özdeşlik.
Çünkü oradan karşıdan geçeceğiz.
Ha, nasıl olacak?
Karşıdan nasıl geçeceğiz? Yani onun üzerine konsantre olalım. Hı hı. Burada Egas söylüyor aslında. Herhalde iki satır aşağıda söylüyor. Çünkü her içerikte bu somut bir şey olduğu için belirlilik, belirli karşılık olarak ve böylece çelişkili olarak anlaşılabilir. Yani burada söylediği o, şu hemen 4-5 satır altında. Olanaktan... olanaksıza geçmek ya da özdeşlikten ayrıma geçmek ve şimdi bir şeyin bir şey eğer gerçekten bir şey eşittir bir şey olsaydı bir şey sadece kendi içine yansıma ilişkisi olsaydı o zaman çok güzel çelişkisiz bir varoluş olacaktı. Analitik bir varoluş olacaktı. David Hume'un şeyi düşleri gerçekleşecekti ya da bütün pozitivist düşünürlerin Albert Einstein falan bunlar şey kendilerini cennette bulacaklardı ama donmuş olarak bulacaklardı. Yani, bilemeyen şeyler, özdeşlikler olarak kalacaklar. Einstein işte Einstein. Böyle gidecekti. Neden Einstein ortadan kalkıyor? Neden Einstein aynı zamanda başkası?
Soyut özdeşlik.
Niye Einstein şey yapabiliyor, varlıktan yokluğa geçebiliyor ya da yani...
Çünkü kaçtıyla bir arada onun için.
Kim Einstein? Donma, durumu hatta idrak.
Einstein olmama.
Başka bir şey olabilir mi?
Einstein'ın kaçtığı Einstein olmayan.
Einstein
varlığı
Einstein
olarak
olsa
insan yaşamın karşılığını evet. Karşılığını koyamazsın.
Einstein'da da o yani başka bir şey.
Tamam Einstein yaşam ama ana evet.
Einstein eşittir.
Tamam orada belirli bir kategori var. Yaşam ve ölüm yani, kategorileri ama bir şey yani her özdeşlikten karşılığa geçeceğiz ya da özdeşlikten çelişkiye geçeceğiz ve bunu her kategori için yapacağız, her şey için yapacağız ki her şey olanaklıdır ve her şey olanaksızdır. Yani Hegel'in bizi getirdiği nokta bu. Peki, o zaman bir daha dönelim. Olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında, yani edimsel olan ayrı, somut olan ve edimsel olan bir daha okuyorum. Olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında yalın kendiyle özdeşlik biçimidir diyor.
Kimin karşısında?
Yalın kendiyle özdeşlik. Somut olanın karşısında. Edimsel ya da somut aynı anlamda alıyor. Olanak bir yanda duruyor. Edimsel başka bir yanda duruyor.
Somut bir yanda.
Somut ve edimsel bir yanda.
Olanak edimsel yani orada
olanağı özdeşlik olarak alıyorum.
Olanak bir daha okuyorum.
Edimsel olarak arayı atladım. Edimsel hani. Bir şey olarak olanak somut olan.
Ondan önceki şeyi.
Yani somut olan edimsel olan.
Bunu, tamam hadi bir dakika.
Edimsel bir o cümleyi bir daha okur musunuz?
Onu bir okuyayım ondan sonra okuyalım. Olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında
yalın olanağın kendisinin edimsel olmasından bahsediyordu.
Hayır, hayır. Olanak bir yanda duruyor, karşısında edimsel duruyor. Evet. Edimsel tamam. Somut olan diyor orada, somut.
Tamam.
Konkret diye eklemiş. Bu olanak ilkin yalın kendiyle özdeşlik biçimidir diyor.
Tamam.
Bu konuştuğumuz şeyler, yani yeni bir şey yok burada.
Devamında.
Arkasına, şimdi Ahmet bir şey diyordu, isterseniz biraz dağıtalım ama tam çözemediysek de problemin ne olduğuna biraz yaklaştık herhalde.
Ondan önceki cümleyi hatırlayalım. Ondan önceki cümlede diyor ki buna karşı edimsellik ve zorunluluk ise gerçekte hiç de bir başkası için salt birer tür ve kir birer tür ve kip değildirler. Tersine bunun tam karşıtıdırlar. Varsayılırlar ve gene de salt varsayımsal değil ama kendi içinde tamamlanmış somut bir şey olarak diyor, nokta koymuş.
Oradan mı devam ediyorsun?
Yani? Ondan sonra olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında yalın kendiyle özdeşlik biçimi olduğu için diyor.
Evet. Şimdi oraya bir de şey getirmeyelim. Kant'ın probleminin nasıl ele alınacağını orada incelemeyelim. Olanak, peki o zaman şunu ekleyelim. Daha önce iç denmiş olan şeydir. İç neydi? Dıştan ayrı olarak yine orada da bir özdeşlik düşünebiliriz. İç kendisidir.
Kendisine yansımış olan.
Evet. Yine kendiyle ilişkili. Bir şey soyutlandığı zaman, mesela iç dıştan soyutlandığı zaman kendine yansımış olarak görülüyor. Ya da kendiyle ilişkili olarak görülüyor. Dışla ilişkili değil ama kendiyle. İç eşittir iç. Ya da iç özdeştir iç. Gibi. Burada olanakla çakışıyor. Dış burada edimselleşmeyle ya da edimsellikle çakışıyor ve için ve dışın için ve dışın birbirinin düşünülmesi daha kolay diyebilecek miyiz? Diyalektik.
Düşünmek olarak.
Yani bir şey iç midir, iç dıştır dersem bu doğru mu? Ya da bu anlaşılabilir bir şey mi?
Anlamamız lazım artık bu kadar şeyden.
Evet. Değil mi? Evet. Yani şurası içtir. Burası dıştır. Ama burada olan birisi için
aynı zamanda dış olması. Evet, dışı da aynı zamanda iç olması.
Yani
bunu kabul etmek.
Edebiliyoruz değil mi? Yani 40 derece sıcaktır ama aynı zamanda soğuktur. Onun gibi bir şey. Yani işte bardak doludur ve bardak aynı zamanda boştur. Bu karşı yani bardağın boş yarısı, dolu yarısı falan. Tamam bunlar analitik düşüncenin de şey var, işlevi var, yeri var, anlamı var ve gereği var. Ama analitik düşünce, soyut düşünce ve yetersiz.
Oğlum felsefede soyut ama çok fazla kullanılmıyor mu zaten?
Çok sürekli tamam, olarak kullanıyoruz.
Sürekli kullanıyoruz.
Analiz felsefenin şeyi, temeli.
Doğru felsefenin de temeli zaten. He? Doğru yapılan felsefenin de
soyut evet. Analitik felsefenin kabahati analitiğin ötesine geçmemesi. Analitik A eşittir A'da kalıyor değil mi? Yani A'nın A olmayanla ilişkisini şey yapmıyor, doğrulayamıyor. Son çözdük mü? Bir şey bir şey eşittir, bir şey ise olanaklıdır. Eğer bir şey başka bir şey ise ya da bir şey kendinde başkası ise o zaman o bir şey olanaksızdır demek zorunda kalacağız ve ne derse Hegel onu söylüyor. O zaman her şey olanaksızdır.
Hayır, o zaman her şey olanaklıdır diyebiliriz.
Diyebiliriz ama aynı zamanda her şeyde çelişki de gösterileceği için
olanaksızdır.
O zaman her şey hiçbir şey olanaklı değildir. Her şey olanaksız. Yani bir insan bir şeyi olanaklı gösterebilir, olanaksız da gösterebilir. Yarın darbe olabilir, öbür gün devrim olabilir.
Ama olmayabilir.
Olmayabilir bir de.
Bu belirlenime yani, çıkmış olmanın karakteri. Yani belirlenim evet. Zaten böyle bir şey.
İşin doğrusu şey, olanak, yani o zaman burada iyi bir çözümleme yapmak istiyorsak o zaman bütün zeminleri koymamız gerekir. Evet. Yani ya darbe evet. Olmayacaksa ya da devrim olmayacaksa ya da olacaksa o zaman onun olana şey değil, boş konuşma, olanaklı ya da olanaksız. Çünkü ikisi de gösterilebilir. Önemli olan o zaman real durumda, somut durumda onun şeyini, zeminini ve nedenini filan onları koyabilmek. Olarak çok yani. Önemli bir şey. Ha?
Ergenekon bir örnek olabilir mi? Devrime.
Ergenekon olanaklı mı değil mi? Bunlar kayda giriyor ona göre. Şimdi ama her şey o denli de olanaksızdır. Çünkü her içerikte bu somut bir şey olduğu için belirli karşılık olarak ve böylece çelişki olarak anlaşılabilir. Her şeyde bir içerik var diyor. Bu somut olduğu için belirlilik var ve belirlilik karşılık olarak ya da çelişki olarak anlaşılabilir. Yani belirlilik belirli karşılık diyor. Her karşılık şey aslında yani bu biraz şey bir anlatım.
Yani çelişki de bir olanak olarak düşünülür.
Dikkatli. Çelişki olanaksızlık diyor.
Ama çelişki de bir olanak olarak düşünülebilir.
Kendisi mi?
Çelişkinin kendisi olanaklı. Tamam ama bir şey çelişkiliyse burada paradoks yaşayacağız. Güzel, çok iyi. Çelişki olanaklı mı?
Çelişki olanaklı.
Niye? Hani çelişkili olan olanaksızdı?
Eğer çelişkiyi ortaya koyuyorsak olanaklı.
Koyuyoruz ve çelişkinin ortaya koyulması çelişkinin olmayacağını söylemek demek. Çünkü çelişki olanaksız.
Çünkü orada çelişkiyi belirlemeye çalıştık. Çelişki yani olanakla çelişkiyi ortaya koymaya. Evet. Çelişkiyi ortadan kaldırarak olanağı ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani baktığımız yere
çelişkiyi bağlı. Ortadan kaldırarak olanağı ama o şey oluyor, hile oluyor. Yani çelişkiyi ortadan kaldırarak olanağı çıkarıyor dersen güzel, tamam.
Hayır,
olanağı,
hile falan yapmıyorum.
Çelişkiyi nasıl ortadan kaldırıyoruz? Çelişki varsa
o çelişkiyi ortaya koyma evet. Durumu söz konusu. Ya,
çelişkiden bir şey mi
çıkacak? Çelişkiyi nasıl ortaya koyduk? Çelişki kendini nasıl var etti?
Belirli karşılık diyor. Belirli karşılık varsa çelişki gösterilebilir evet. Diyor.
Peki o belirliği nasıl ortaya koydunuz?
Ha, içerik,
onu belirleyen içerik. Nedir?
Bir şey olması, yani belirli bir şey olması. O nasıl içerik, bir içerik varsa, bir içerik varsa her içerik belirlidir.
Evet.
Yani bir insan bir içeriktir, dolayısıyla belirlidir ve belirli karşılıktır. Dolayısıyla onda çelişki vardır. Yani insan hem insandır hem değildir. Öyleyse o evet. Şeydir, evet, olanaksızdır. Çünkü hem insan olup hem olmaması anlamsız bir şey. Hı? Bu formal mantıkla diyalektiği karşı karşıya getiriyor burada. Yani bir insan formal mantıkta insan insandır. Diyalektik mantıkta insan insandır ve karşıdır. Yani tindir ve doğadır. Hani insan ama formal mantık ya da antik mantık insan ya tindir ya doğadır demek istiyorum.
Olgusallık dediğin
eğer ikisini göstersem çelişkiye düşeceksin.
Burası bence
olgusallığın kendisi zaten böyle bir şey değil mi?
Açacağız efendim.
Olgusallığın kendisi böyle bir şey zaten. Yani olgu evet. Yanına göre alındığında
tabii.
Onu olgusallık olarak görüyoruz ama aynı zamanda olumsuzlamayı içeriyor.
Evet. Evet. Ve o zaman olgusallık olanaksız.
Evet, olanaksız bir şey.
Hiçbir şey olgusal değildir. Çünkü olgusallık çelişki içerir. Neden? Çünkü olgusal olan yani pozitif olan o denliğinde negatif olumsuzlamayı kapsamak zorunda. Belirli içerikte çelişkiyi göstermekten kolay bir şey yok. Bu neden zor? Çünkü dikkatli düşünmüyoruz ya da yeterince şey yapmadık, yoğunlaş mı? Yani ama genel olarak bir şey kategorisi eğer her şey uygulanabilirse, her şey bir şey olduğu için bir şey kategorisi başkasını zorunlu olarak kendisinde taşıdığı için her şey hem kendisi hem başkası. Ve bu yüzden çelişkili. Dolayısıyla her şey olaraksız. Şimdi zor olan şey şu.
Şimdi Hegel bu ben demek istiyor o zaman.
Şunu zor olan şey şu. Düşünceye zor gelen şey, bir şeyin hem kendisi hem de karşıtı evet. Ya da başkası evet. Olması. Evet. Bunu düşünce. Bunu eğer biraz önceki örneğe döneceğiz. Eğer bir şey yalnızca kendisi ise yani başka bir şey değilse o zaman o şey sonsuza dek o şey olarak kalır.
Yılan eşittir yılan. Yılandır ama yılan aynı zamanda yılan değildir. Yani yılan evet. İnsandır ama insan değildir.
Yok,
yani yılan insan eşittir değil. Yılan.
Yani bir şey, şimdi şöyle diyorduk. yılan örnek, daha yılın örnekler alalım. Hepsi oldu, hepsinin olması gerekiyor.
Yani hepsinin
tamam, tabii hepsinin olması her şey diyoruz, her şey, her şey. Aklına, aklınıza gelecek her şey. Yani
aydınlık aynı zamanda karanlıktır.
Evet. Tabii her şey. Şimdi bizim her şey çelişkili, belirli içerik olduğu için çelişkili olmak zorunda. Şimdi her şey kendisi ve başkası. Bunu nasıl göstereceğiz? Yani insan şimdi şöyle bir şey var. Bunu görgücüler de fark etmişler. Onlarda identity problemi olarak var. Yani ben bu kıpıda, bu momentte kendime. Ama acaba bundan sonraki momentte kendim miyim? Ya da şöyle bir şey var. Bir Yunanlar, Yunan öyküsü var. Bir gemi yaptırmışlar. Onu birilerine vermişler. Ondan sonra o gemi kullanım sırasında tabii eskiyen parçaları değişiyor.
Sürekli
değişmiş. O ön tarafı, arka tarafı, yan tarafı.
Aynı gemi olmaması yani.
10 sene, 20 sene sonra geminin değişmeyen bir tarafı kalmamış. Şimdi başlangıçtaki gemiyle sonraki gemi aynı mı? Aynı gemi mi? Adı falan mı? Yani şimdi
aynı gemi
şu an
değil.
Hepiniz aynı. Kendi bedenlerinize bakın, bir saniye bakın. Tamam. İkinci saniye bakın. Her şey değişti.
Yani zaman boyutu zaten bir belirlenim olarak devreye girdiği anda o...
Evet. Zaten bu olarak da ama düşünmesi kolay değil mi? Bir şey yani fiziksel bir şey aynı şey olarak kalmadığı, her saniye, her moment değiştiği ve tinsel olan şeyin her saniye aynı egomuz biz. Aynı egoyuz ama aynı zamanda da o egoda her şey değişiyor.
Yeni 10 yıl öncesiyle şimdiki
her an, 10 yıl tabii, 10 yılda bir an. Ya da burada zaman uzunluğun hiçbir önemi yok. 10 yıl ya da bir saniye ya da bir moment.
Ego için her şeyi söyleyeceğiz mi?
Ne diyeceğiz?
O da mı değişiyor?
Somut ego. Yani olarak değil, Erdoğan olarak ego'dan söz ettim.
Tikeli.
Erdoğan'ın egosu.
Ego, ego işte ego değil.
Yani kavram tikelliğe geçtiğinde, o belirlenen geçtiğinde evet. Söz konusu olan. Soyut kavram için bu söz konusu.
Bunları izleyebiliyor musunuz? Bir şey kendisidir ve değildir. Eğer bir şey işte kendisidir, bir şey yalnızca kendisi olsaydı o şey değişmezdi. Yani bir tohumun değişebilmesi, tohumun kendinde
değişimi açıklamak için bunu söylemek lazım.
Evet.
Başka türlü değişimi nasıl açıklayacak?
Evet, özdeşlik ilkesi değişimi reddeden bir ilke. Yani o bir soyutlama çünkü özdeşlik ilkesi aynı zamanda aynı ilkesi demek.
O anlaşılır bir şey de yani.
Güzel.
Şuradaki ifade bu anlattığına uymuyor.
Hangisi? Şu an okuyamıyorum.
Değil dediğim nokta o. Şurada yani...
Çelişkiyi göstermeye çalışıyorum
yani biz. Olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısıdır. Somut olanın karşısıdır.
Evet.
Yalın kendiyle özdeşlik biçimi olduğu için. Yani şöyle demek istiyor. Kendiyle özdeşlik biçimi somut olanın karşısında. Somut değil yani.
Değil, soyut. Şey kendiyle özdeşlik soyut.
Somut olanın karşısında. Somut kendiyle olan... özdeşlik soyut. Yani evet. Somut olanda kendiyle özdeşlik diye bir şey yok demek istiyor.
Çok iyi.
Doğru mu?
Doğru.
Bunun için kural yalnızca bir şeyin kendi içinde kendisiyle çelişmemesidir ve böylece her şey olanaklıdır.
Tamam.
Yani buradan çelişkisizliği olanak olarak
evet, tanımlıyor. Özdeşliği olanak.
Evet.
Güzel.
Şimdi...
Olanaksızlık ne olabilir?
Özdeşlik, yani kendiyle çelişmeme durumu olanak.
Evet.
Şimdi bizim... Yani şimdi anlattığımız şeylerde işte bir şey hem kendisidir hem başkasıdır.
Böylece
çelişik. Ama bak özdeşliğin içselleşmesi için diyalektik gerekiyor.
Bu ifadeyle
bak altın onu söylüyor.
Uyuşmuyor.
Altın onu söylüyor. Devam okumaya devam.
Böylece her şey olanaklıdır diyor.
Tamam.
Çünkü yani her şeyin olanaklı olması çelişkisiz olması demek.
Güzel, özdeş olması.
Değil mi?
Tamam, ilerle.
Çünkü soyutlama yoluyla her içeriğe bu özdeşlik biçimi verilebilir.
Güzel.
Yani olanaksızlık verilebilir.
Hayır, özdeşlik biçimi.
Olanak özdeşlik biçimi
ayrıştıra verilebilir.
Her şey özdeşlik.
Evet. Her şey çelişkisiz olarak görülebilir.
Evet.
Evet.
Ama her şey o denli de olanaksızdır. Çünkü her içerikte bu somut bir şey olduğu için somut bir şey için, olduğu için özdeş olacak. Değil demek istiyor yani.
Somutluk.
Somut başka özdeş değil demek istiyor yani.
Evet.
Somut bir şey olduğu için yani özdeş olmadığı için belirlilik karşıtlık olarak da böylece çelişki olarak anlaşılabilir.
Şimdi bir saniye duralım, tam bir saniye duralım. Somutluk sözcüğüne döneceğiz.
Evet.
Eğer soyut dersek A eşittir A demiş olacağız. Orada somutluktan söz edemeyiz. Somutla demek istediği şey karşıtlık. Çünkü karşıtlık A'yı ve eksi A'yı ya da A olmayanı birleşik olarak alıyor ve somut. Fizikseli kastetmiyor orada.
Özdeş olmayanı kastediyor.
Özdeş olmayan. Özdeş olmayan şey somuttur.
Somuttur, evet.
Çünkü hem kendisidir hem de karşılığıdır.
Evet.
Ya da o da bir ya karşılık derken bir somutluk anlatımına dayanabiliyor ya da onu kullanabiliyor. Çünkü somut şey değil. Soyutun tersi. Yani somut birden daha fazla olan ya da kendisinden daha fazla olan bir şey.
Realite diyebilir miyiz?
Realiteyi realite olarak düşünürsek somuta. Soyut. Realitenin somut olması olgusallıkla bir olması demek.
Evet.
Şey olumsuzlamayla bir olması demek. Bir daha söyleyeyim. Realite eşittir, realite soyut. Realite eşittir, olumsuzlama dersem somut.
Somut olur.
Çünkü karşılığıyla bir, gerçeğiyle bir olarak düşünmüş oluyorum onu. Tüm olgusallık olumsuzlamadır diyor. Tüm belirlenim olumsuzlamadır diyor Spinoza. Bu somutu söylüyor ve doğru söylüyor. Yani tüm belirlenim olumludur deseydi, o zaman devrim gibi yazmış, düşünmüş olacaktı.
Özdeşlik olacaktı.
Tüm belirlenim pozitiftir deseydi, o devrimin şey olacaktı. Yani artı artıdır. Ama Spinoza diyor ki, tüm belirlenim olumsuzlamadır. Tüm belirleme sınırlamadır. Bir şeyi ben yeşil olarak belirlersem, geri kalan tüm belirlenimleri oradan olumsuzlar. Mantıklı mı? Evet, yani bunu söylüyor Spinoza. Bunu bazı çevirmenler sınırlama diye çeviriyorlar, determinatio aslında yani hiç de sınır diye çevirmeye gerek yok. Tamam. Ama belirleme aynı zamanda sınırlama demek.
Tabii yok, dolarıyla belirledin mi sınırlamış oluyorsun.
Tabii sınırlamış oluyorsun. Yani mantıksal olarak o anlamı kapsıyor ama semantik olarak bozuyorlar.
Belirliyor yani sınırlıyor. Kırmızı değil.
Ya sen bunu belirle
bari. Tüm belirlenin sınırlama
belirle bakayım diyorsun.
Deriz. Tabii somut olacak. Bu somut. Yani Hegel'in somutuna uygun bir anlatım oluyor. Tüm belirleme olumsuzlamadır ya da sınırlamadır dendiği zaman bu şey somut. O zaman şimdi oradaki iki anlatımı arka arkaya dizersek, bütünlersek önce özdeşlikten söz ediyor, sonra çelişkiden söz ediyor ve özdeşliğin olanaklı olduğunu, çelişkinin olanaksız olduğunu söylüyor. Ahmet yani bu şey biraz çok saydam bir anlatım.
Nasıl bir daha şöyle?
Burada senin okuduğun yerde,
evet.
Dedin ya aşağıda,
evet.
Son dikkat ettin mi orada çelişkiye geçerken?
Evet.
Devam oraya.
Çünkü her içerikte bu somut bir şey olduğu için belirlilik, yani burada şimdi
şeyde,
o tağlık,
şeyde içerik var mı?
Belirlilik karşıtlık olarak.
A iştirada içerik var mı?
Böylece çelişki olarak.
A iştirada içerik var mı?
Yani somut.
A iştirada içerik var mı?
Kendi içine yansımıyor.
Yok.
Yok.
A işte yani eksi A. A işte eksi A.
Özdeşlik.
Değil mi? Orada evet. İkisinin de içeriği var diyebiliriz. Çünkü A A işte A'nın bir içeriği yok ya da içeriği kendisi. Yani A kendini kapsıyor. Yani
kendisi.
Sadece kendisini. Yani
boş, topoloji.
Boş, boş bir içeriği diyerek onu zaten evet. Daha
ego önce. Eşittir ego dersem orada içerikten söz etmemiz biraz şey abartma olacak.
Eşittir ise arada aynı olunca aradaki eşitsin de bir anlamı kalıyor.
Evet. Ama ego eşittir başkası ya da ego başkasıyla birdir dediğim zaman orada egonun içeriğinden içerik, content, ondan söz ediyoruz. Mantıksal içerik.
Ama yine de ego, ego eşittir başkası dediğimiz zaman bile başkasıyla egoyu ayıran şey yine egonun kendisi.
Tamam, şu da belirledik.
Evet, belirledik. Aynı zamanda içerik.
Aynı zamanda da içerik.
İçerik. Evet. Bu da yine yeni bir yapılanma
i̇ç
şeyi.
İç ve dış şeyi işte bunu bu örnekte çok açık bildi. Yani içim ve dışım aynı evet. Şey.
Eğer egonun içinden söz edersek evet. Egonun içi aynı zamanda onun dışı. Çünkü egonun içinde olan şey başkası. Öyle mi?
Zaman, evet. Yani içerik bir olumsuzlamadır.
Evet.
Belirlilik olumsuzlama olduğuna göre, içerikte belirleme olduğuna göre, o da sınır olduğuna göre.
Biçim nedir? Biçim.
O da belirleme.
O da belirleme. Ve belirleme bir olumsuzlamadır aynı zamanda. Biçim de bir olumsuzlama.
Tabii ki. Çünkü yani biçim içerik. Biçim nasıl biçimini kazanacak ki olumsuzlamada?
Evet.
Biçimini kazanamaz.
Hem biçim evet. Hem içerik bir olumsuzlama.
İkisinin birliğini görüyoruz. Yani biçim ve içerik ayrı şeyler değiller.
Biz anlamaya başlıyoruz yavaş yavaş galiba.
Öyle görünüyor.
Anla tam tersi alır. Biçimi belirlilik olarak alır aslında.
Evet.
İçerik şeydir.
Ondan başka bir şey. Evet. Ve onunla bir olamayan bir şey her nedense.
Ayrı durumlar.
Evet.
Öz ve biçimi ayrı görmesi de.
Evet, rişsel bir şey.
Bir ara verelim.
Bırak, düşünerek dedim.